sorular sor. Onların cevapları, onların meselesini biz de bilgilendik ve aydınlanma bitirelim.
Açık sağ olun. Evet, Şerif Koyacan. Sen
kayıp alacaksın
bana. Genel olarak bütün sorular.
Aldın mı?
Yani sorularım ne? Başladı mı? Normal bir sorum var hocam benim.
Buyur inşallah.
Bugünün müşrikleriyle Mekke'nin müşrikleri arasındaki fark, yani o günkü inanç şekliyle bugünkü inanç şekli arasında nasıl bir fark var?
Şimdi Mekke müşrikleri hakkında Kur'an ve sünnet naslarında gelen bilgiler,
camları kapatın
arkadaşlar, onların Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ettikleri ve bu konuda Allah'ı birlediklerini gösteriyor. Yani rububiyet konusu Allah Azze ve Celle'nin kendisinin fiillerinde birlenmesi. Yaratma, öldürme, kainatın idaresini elinde tutma, yağmur yağdırma gibi. Allah Azze ve Celle'ye ait fiillerde Allah'ın birlenmesi bu rububiyet tevhididir. Mekkeli müşrikler bu tevhidi biliyorlar, yerine getiriyorlardı. Lakin ibadet tevhidi veyahut uluhiyet tevhidi dediğimiz meselede ise şirk koşuyorlardı. Allah'a yakın kullar saydıkları Lat, Uzza gibi zamanında salih bir hayat yaşamış. Fakat vefatlarından sonra kabirleri ziyaretgah edinilmiş. Daha sonra bu kabirlerden yalnız Allah'tan istenilebilecek bazı şeylerin istenmesi meydana gelmiş. Ve onlar şu şekilde inanıyorlar. Mesela bu kabir sahiplerine yapılan bir kötülük halinde Allah Azze ve Celle'nin cezalandıracağına inanıyorlardı. Yani onların şirki bu kabir sahiplerinden yardım istemeleri, onlara seslenmeleriydi. Mesela bunun delillerinden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la konuşması için kavmi Husayn'ı gönderiyor. İmran bin Husayn'ın babası. Husayn o sıralarda müşrik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşup ikna etmek amacıyla gönderiliyor bu şahıs. O konuşmadan evvel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, ey Husayn söyle bakalım senin kaç tane ilahın var diyor. O da altısı yerde, birisi gökte, 7 tane diyor. Sana başına herhangi bir iş geldiğinde hangisine sığınırsın? Göktekinden diyor. Yardım istediğinde hangisinden istersin? Göktekinden diyor. Yararı sana dokunduran veya zarar verecek olan hangisi diyor? Gökteki diyor. Ey Husayn, o zaman senin bu yerdekilerle işin yok. Allah'ı birle diyor ve Husayn radıyallahu anh o zaman ikna oluyor, Müslüman oluyor. Yani onların ilah anlayışında Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlardı. Ama Allah'tan başka Rab kabul etmiyorlardı. Yani kainatın bir tane daha yaratıcısı vardır veya kainatta tasarruf eden daha başka varlıklar vardır gibi bir inançları yoktu.
Yaratıcıyı tek kabul ediyorlar.
Yaratıcıyı tek kabul ediyorlar. Yani rızık veren tek Allah. Zaten ayetler bu konuda açıktır. Onlara desen ki yerleri gökleri yaratan kimdir? Size rızık veren kimdir? Öldüren dirilten kimdir? Kainatın idaresini elinde tutan kimdir? Derler ki Allah. Yani bunu itiraf ve kabul ediyorlardı. Allah'a ait fiillerde birliyorlardı. Uluhiyet tevhidi dediğimiz şey ise bizim kendi fiillerimizde Allah'ı birlememiz. Yani ibadetimizde Allah'ı birlememiz. Allah'tan gayrına ibadet cinslerinden herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yönlendirmememiz. İşte Mekkeli müşriklerin düştükleri müşkülat sadece bu noktadaydı. Günümüzdekilerin şirkine gelince, günümüzde meydana gelen şirke gelince, şirk türlerinin tamamı meydana gelmekte. Yani Mekkeli müşriklerden ayrılan noktalardan birisi bu. Yani günümüzde rububiyet konusunda da şirk koşulmaktadır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre onlara siz size hiçbir fayda ve zarar dokunduramayan şeylere mi kulluk ediyorsunuz diye kavmine seslendiğinde o kavmin buna verecek bir cevabı yoktu. Başlarını öne eğiyorlardı. Biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlardı ve şirklerinde devam ediyorlardı. Yani atalara tabi olmak pahasına buna devam ediyorlardı. Yine Saat suresinin 5. ayetinde onlar şunu söylüyorlardı. İlahları tek bir ilah mı yaptı? Bu ne acayip bir söz diyorlardı. Yani sadece uluhiyet noktasında şirk koşuyorlardı. Günümüzde ise kabirler olsun veya Allah'ın dışında kendisine kulluk edilen, ibadet edilen varlıklar olsun, bunların kainatta tasarruf ettiklerine, fayda ve zarar dokundurduklarına inanılıyor. Yani bunlara ibadet edildiği gibi ibadet ettikleri varlıklara da yalnız Allah'ın gücü yeten yetkileri veriyorlar. Kainatta tasarruf etmeleri, faydayı ve zararı dokundurmaları gibi. Mesela bir kazadan kurtuluyor, işte Seyda'dan medet istedim de onun himmetiyle kurtulduk diyor. Halbuki onu kurtaran yalnızca Allah'tır. Faydayı ve zararı veren yalnızca Allah'tır. Allah'ın dışında fayda ve zarar vericiler olduğuna inanmak zaten Yunus suresinde de belirtildiği gibi başlı başına bir şirktir. İşte bu rububiyet tevhidinde bir şirk. Yani günümüzdekiler demek ki sadece uluhiyet tevhidinde değil, rububiyet konusunda da Allah'a ortaklar koşuyorlar. Allah'ın dışında kainatta tasarruf eden varlıklar olduğuna inanıyorlar. Ve bunların isim ve sıfatlar konusunda da Allah'a ortak koştuklarını görüyoruz. Nasıl? Mesela her şeyi hakkıyla içten bilen Allah Azze ve Celle'dir. Gaybı bilen yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Mesela Es-Semi sıfatında, El-Basir sıfatında hakkıyla gören, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, ilim sıfatında, semi sıfatında, işitme sıfatında, bu sıfatların hepsinde Allah'tan başka varlıklarda ortak koşuluyor. Adam kilometrelerce uzaktan işte medet ya falanca diye sesleniyor. Bakın onun kendisini işittiğine inanıyor. Bir, onun bu şekilde seslenmesi uluhiyet tevhidini ortadan kaldırıyor. Sadece seslenmesi. Çünkü bu sesleniş dua. Yalnız Allah'ın hakkı olan bir ibadet. Nasıl secde sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır, Allah'ın hakkıdır bu ibadet. Dua da böyle bir ibadettir. Yalnızca buna Allah hak sahibidir. Bu seslenişi yapmakla uluhiyet tevhidini ihlal etmiş oluyor. Sonra o şahsın, seslendiği varlığın kendisini işittiğine inanması, isim ve sıfat tevhidini ihlal etmekte. Kendisini bildiğine, gaybtan haberdar olduğuna, gördüğüne inanması, bunlar hep isim sıfat tevhidinin ihlal eden şeylerdir. Onun kendisine yardım ettiğine, fayda dokundurduğuna inanması da işte rububiyet tevhidini ortadan kaldırmakta. Yani günümüzdeki şirk maalesef bu derecelere vardırmıştır. Bir başka kötü yönü de mesela Mekkeli müşrikler gerçekten Allah'a salah üzere, iyilik üzere kulluk etmiş, salih kullar vefat ettikten sonra bunu Allah'a ortak koşuyorlar. Günümüzdekiler ise fasıkları Allah dostu diye ilan edip bunlara ilah ediniyorlar. Bakın şimdi en büyük Allah dostları arasında saydıkları Muhyiddin Arabi gelir. Vahdet-i vücut inancındadır. Yani yaratanla yaratılan birdir. Başka bir şey yoktur. Yaratılmış bir şey yoktur. Sözünü söyleyerek küfretmiştir. Küfre girmiştir. Ve daha başka şeyler. Celaleddin Rumi gelir ki kendi kitabına, Mesnevi'ye Kur'an'ın vasfını vererek önünden, arkasından, sağından, solundan batıl yanaşamaz diye bir kutsallık atfeder kitabına. Allah katından indirilme olduğunu iddia eder Mesnevi kitabının. Ve bu kitap içerisinde porno, müstehcen hikayeleri okuyanlar bilir. Şimdi baktığımız zaman demek ki Mekkeli müşrikler hiç olmazsa salih kimseleri aracı ediniyorlardı. Günümüzdekiler ise fasık kimseleri de aracı ediniyor. Yoldan çıkmış, fısk üzere yaşamış kimseleri de aracı edinebiliyorlar. Bu yönden de fark vardır.
O zaman bunların şirki daha büyük diyebilir miyiz?
Şirk daha büyük, cehalet de o oranda büyük. Şöyle diğer bir fark, mesela Mekkeli müşrikler bunları ilah olarak kabul ediyorlardı. Bunlara ilah diyorlardı. Allah'tan başka ilah olduğunu kabul ediyorlardı. Bu yüzden la ilahe illallah sözünü söylemiyorlardı. Ama günümüzdekiler ilah kavramının içeriğinden habersiz, ibadet kavramının içeriğinden habersiz la ilahe illallah diyorlar ve bunları işte şirk koştunuz, onları ilah edindiniz dediğimizde hayır biz onlara Allah demiyoruz ki diyorlar. Yani la ilahe illallah'a aykırı düştüklerini kabul etmiyorlar. Cehalet de had safhadadır bununla beraber.
Cehalet nereye kadar hocam? Yani nereden sonra cehalet kalkıyor?
Bunların ilah olduğunu kabul edip de, yani ortak koştuklarını kabul edip de atalarına uyduklarını itiraf ederlerse aynı Mekkeli müşrikler nasıl tekfir edildiyse bunlar da tekfir edilirler.
Şimdikiler kabul etmez ama bunu.
İşte kabul etmedikleri sürece hali hazırdaki ortamda biz tekfirde bulunamıyoruz zaten. Yani İslam devleti olduğu zaman kadı Kur'an ve sünnet delillerini izah eder, açıklar. Bir daha yapmaması için uyarılır. Halen aynı itikadında devam ederse onun küfrüne hükmedilir. Yani müeyyide gerekir bu konuda. Bizim elimizde böyle bir müeyyide yok. Yani devlet gücü, müeyyide, yaptırım gücü yok bizim elimizde. O yüzden biz tebliğle memuruz, vicdanlara hitap etmekle memuruz. Vicdanlarını ikna edinceye kadar çalışmamız gerekiyor.
Peki çalıştık, ikna etmeye çalıştık. Almıyor adam. Yani hüccet bir şekilde ikame ediliyor.
Şimdi hüccet ikamesini birincisi ilim ehli kimseler yapar. Yani aynı zamanda bunlar yaptırma sahibi olan kimselerdir. E şimdi yaptırım olmayınca hüccet ikamesi de yerine gelmiyor haliyle.
Ama o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya hocam. Yani bu adam Suudi Arabistan'da olsa kafir olur ama Türkiye'de olunca kafir olmuyor mu?
Şimdi Suudi Arabistan'da eğer oranın vatandaşıysa orada bir yaptırım gücü var bu konuda.
Şimdi bu adam orada olunca kafir.
Orada böyle bir tebliğe muhatap olursa, yani kendisine hüccet ikamesi yapılırsa onun bileti kesilir. Burada maalesef.
Yani hocam burada bir zorlama, bir dayatma, bir güç en son. Yani söylediğin amelin küfür olduğunu, eğer bu küfürden dönmezsen had cezası veya öldürülmesi
tabii,
kendisini
tabii, bu hazırda bulunmalı.
Suudi Arabistan ayrımını yapıyor şerit burada yani.
Evet.
Ama adam aynı adam, yaptığı iş aynı iş. Orada olunca kafir oluyor, burada olunca kafir olmuyor.
Tabii. Yani hüccet ikamesinin ulaşmasına bağlı. Mesela bir adam bir konuda şüpheleri olabilir ki günümüzde bu gayet müsait durum buna. Mesela şu Cumhuriyet döneminden beriki zaman dikkate alırsak, yani 100 senelik, 100 seneye yakın zamandır Türkiye topraklarında din namına tebliğ edilen şeyler neler? Mesela dinin kaynakları Kur'an ve sünnet. Sünnete baktığımız zaman uydurma, sahih, zayıf, karışık, hatta belli bir zamana kadar sadece uydurma hadislerin ağırlıkta olduğu kitaplar tercüme edilmiş. İnsanların din namına medreselerde okuduğu kitaplar, işte Yazıcıoğlu Ahmet Bica'nın Envarlı Aşkın kitabı, Ahmediyesi, Muhammediyesi, işte Kara Davut, Delail-i Hayrat Şerhi, bunun gibi kitaplar. Bunlara baktığınız zaman %90'ı İsrailiyat zaten. Hurafe hikayeler, İsrailiyat hikayeler, insanların medresede aldıkları eğitim bunun üzerine bina edilmiş. Kur'an, Kur'an-ı Kerim tercümeleri, hepinizin de malum olduğu üzere bugün hali hazırda, halen daha ehl-i sünnet akidesine uygun bir Kur'an meali yok. İsim sıfatlar meselesi en azından hep tahrif edilmiş bir şekilde insanlara mealler bu şekilde ulaşmış. Şimdi insanlar din öğrendikleri merkezler, işte müftülükler olsun, medreseler olsun, hatta tarikat ortamlarını buna katabiliriz. Buralarda hep uydurma, sahih, zayıf, karışık bilgilerle, yani kirli bilgilerle insanlar din öğrenmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dolayısıyla bu insanlar neye inanıyor? İşte biz la ilahe illallah söyledik, Müslüman olduk. Bununla beraber evliyadan yardım isteme, peygamberlerden medet isteme, bunlar karışık bir şekilde öğretilmiş. Şimdi bir aydınlanma sürecine girildi belli bir zamandan beri, 20 senedir, 30 seneden beri. Yavaş yavaş insanlar daha yeni tebliğ ediliyor insanlara. Ve insanlar şimdi şüphede kalıyor. İşte falan hoca böyle diyor, filan hoca böyle diyor. Yani bu karmaşa bir süre daha devam edecek. Ta ki insanlar ittiba tevhidini öğreninceye kadar. Mesela ittiba tevhidi verilmediği sürece, ittiba tevhidi dediğimiz zaman, din Allah Azze ve Celle'den, dinin beyanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani bu dinin açıklayıcısı, Kur'an'ın açıklayıcısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'a kulluk, Allah'a ibadet ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelenlerle yapılmalı. Şimdi bir kesimi var ki günümüzde biliyorsunuz hadis inkarcısı bunlar. Bir kesimi Şia gibi hadislere seçmece yaklaşır. Ehl-i Beyt yoluyla gelirse kabul eder, başka bir yolla gelirse reddeder. Bir kesimi var, hadisin her türlüsü, zayıf ya da uydurma da olsa hadis değil mi der, bununla amel eder. Buna itikat bağlar. Adam şimdi anlatıyor, hoca olarak bildiği, ağızda güzel laf yapan, yeri geldiği zaman bizim de lehimize konuşan, yani şeriatın azılı düşmanlarına karşı bazen bizim lehimize de laflar yapan, bir cübbeli soytarı çıkıyor, diyor ki işte Allah Azze ve Celle işte Cibril'i gönderdiği zaman İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Ey Cibril, sana bunu kim veriyor bu vahyi? İşte biliyorsunuz onu. Bana bir perde arkasından veriliyor diyor. Git bak. Perdeyi aç bak. Kimden aldığına diye. O da gitmiş güya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisiymiş. Şimdi bu yıllar önce uydurulmuş bir uydurma. Bunu uyduran adam, mesela Ticani şeyhlerinden birisi uyduruyor bunu. Ve kaynak olarak diyor ki Abdurrazzak. Şimdi Abdurrazzak bir hadisçi. Abdurrazzak'ın Musannefi daha yenilerde tercüme edildi. Bir ay oldu, olmadı. İnsanlarda zaten araştırma gibi bir şey yok. Kaynak vermiş. Abdurrazzak'ın hiçbir kitabında yok mesela böyle bir rivayet. Adam sallamış. Bir tane mesela Süleymancılardan bir tane ilahiyatçı. Halis Ece'nin sitesine baktım. İlahiyatçı bu adam. Adam mesela Rabıta'ya delil getiriyor. Diyor ki İmam Bukhari'nin sahihinde diyor Rabıta konusunda işte Ebubekir radıyallahu anh demiş ki Peygamber aleyhisselatü vesselam'a ey Allah'ın Resulü ben seni helada bile aklımdan çıkaramıyorum. İşte bu Rabıta'ya delildir diyor. Kaynak Bukhari demiş. Dipnotuna bakıyorsun. Ahmet Hane'nin Adab kitabı. Yani dipnotta verdiği bu. Madem Bukhari'de bul, göster yerini. Falanca babde, falanca ciltte. Bukhari'de yok böyle bir şey. Şimdi sen Bukhari gibi hadis kaynaklarına ulaşma imkanı olmayan bir vatandaş olduğunu düşün. Ve sana diyor ki bu vatandaş, Bukhari'de böyle bir hadis var. Sen de buna inanıyorsun. Çünkü bunun sağlamasını yapacak, doğrulamasını yapacak bir imkana sahip değilsin. Avam, vatandaş ne bilsin? Avam gözünde yani böyle bir şey oluşturulmuştur. Avamın mezhebi, müftünün mezhebidir. Hocaya sorar, hoca ne derse avam buna uyar. İnsanlara yıllardır bu öğretilmiş. Biz neden şimdi ittiba tevhidi diyoruz, taklide karşı çıkıyoruz? Çünkü sorunların başında bu var. Son derece güvenilir bir birisi dahi olsa en sağlam nedir? Hoca söyledi mi sana? Bir deliline bak. Verdiği delile bak. Normalde hoca güvenilirse, mesela fasık değilse, adil bir şahitse, din namına adaletle şahitlik edilecek birisi ise, büyük günahları açıktan işleyen birisi değilse, onun söylediği haberin, sözün doğru olması lazım değil mi? Bakıyorsun adam dinler şimdi. Açıkta bir günahını görmüyorsun. Ve sana kaynak veriyor, Bukhari'de diyor. Sen de inanıyorsun. Bak bu mazur. Ama bu hoca ne olacak? Bu hoca bile bile saptırıyor. Bunun öğrenme imkanı var. En azından verdiği kaynağa bakma imkanı var. Bunlar saptırıcılık yapıyor. Buna mazur görmediğimiz şeyi avama mazur görebiliriz. Çünkü avamın bunu değerlendirecek bir şeyi yok. Ve bu hocalarını salih, dinde şahitliğine güvenilir kimse olarak görüyor. Biz insanlara bunların ne kadar sahtekarlık yaptığını ispatlamak zorundayız. O yüzden delillerle muhatap olmayı insanlara öğretmek zorundayız. Çünkü delillere bakmadıkları sürece, verilen kaynaklara bakmadıkları sürece bu insanların sapık, sahtekar, yalancı olduklarını öğrenemeyecekler. Ama bugünlerde bir başka deccal. Adam selefilik ismini kullanarak yapıyor bu sahtekarlığını. İstanbul'da meşhur hocalardan birisi. Selefiyim diye millete aldatan kendisine şeyi soruyorlar. Finans kurumlarını. Diyor ki başta bakkal işletmiyorsun diyor. Banka işine girdin mi diyor. İşte dünya çapında bir merkeze bağlı hareket etmek zorundasın ve bu faizle döner diyor. Ben bunu caiz görmüyorum ama haram diyemem insanlara diyor. Çünkü diyor işte alimler fetva vermiştir vesaire vesaire. Alimler fetva vermiştir, bu bir nimettir falan. Ama haram diyemem diyor. Biraz sonra kendisine caiz görmediğini söyleyen bu vatandaş diyor ki ben diyor finans kurumlarına bakıyorum, hangisi fazla kar veriyorsa onu tercih ediyorum diyor. Hani kendine caiz görmüyordun? Ondan sonra bu nimettir falan filan itirazlar geliyor haliyle. Mesela şimdi diyor Avrupa'daki alimlerin bir kısmı diyor fetva vermiştir. İşte dediler ki diyor Avrupa'dakiler biz ev alamıyoruz faize girmezsek. İyi o zaman bir tane olmak şartıyla alabilirsiniz dedi diyor. Cemaatten itirazlar geliyor. Bunu Yaşar Nuri, Mustafa İslamoğlu gibi sapıklar veriyor böyle fetvayı. Diyanet de benzerini vermişti biliyorsunuz. Bu alimleri Rab edinmek olmuyor mu diyorlar. Bu da diyor ki yahu diyor bu alimler bilmiyor mu diyor faizin haram olduğunu. Sen diyor dört tane hadis gözüyle bakıyorsun, o işte ilim gözüyle bakıyor onlar diyor, vardır onların bir bildiği diyor. Şimdi Selefi davetin ne alakası var bununla?
Kim hocam? İsmini bilsek?
Abdullah Yolcu. Şimdi bir değil iki değil, başka bir yerde mesela elleri göbek altında bağlamak hakkında diyor, Enes radıyallahu anh'tan sahip bir hadis var diyor. Ali radıyallahu anh'tan gelen zayıf, doğru diyor, ama diyor Enes radıyallahu anh'tan sahip bir hadis var diyor. Ver kaynak. Yok böyle bir rivayet. Ben diyor böyle ellerini göğüs üzerine bağlayanlara kızıyorum diyor. Tiksindirici bir hareket diyor. Yani senin işin gücün sünnetle amelle mücadele ise sen nasıl selefiyim dersin? Yani bu adamlara baktığımız zaman aman Bukhari ve Müslim okuman ya harcı olursunuz ya mürce olursunuz. Benim evimde Bukhari tozlandı diyen adamlar ve insanları Allah'ın kitabıyla Peygamber aleyhisselam